Ayrım 34. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 335. Açıklamasa da bunu anlamak zor değildi. Önceki koridorla burası arasındaki fark hemen belli ediyordu kendini. Kandillerle aydınlanan koridorun duvarları koyu yeşil, duman rengi, beyaz mermerlerle kaplıydı. Altın sarısının egemen olduğu tavanda eşsiz güzellikte mozaikler göz alıyordu. Başımı kaldırınca İsa peygamberle göz göze geldim. Devasa bir mozaiğin içinden bakıyordu bana. Solunda Hazreti Meryem, sağında Cebrail vardı. Önünde bir imparator yerlere kapanmış, İsa'dan af diliyordu. Ama peygamberin hükümdarı umursadığı pek söylenemezdi. Gözlerini bize dikmiş, sanki burada ne arıyorsunuz der gibi bakıyordu. Kucağındaki tablette ne yazdığını biliyor musunuz? Ne yanıt vereceğimi beklemeden gizemli bir sesle okudu Leyla. Ben dünyanın ışığıyım, barış sizinle olsun. Ama barış hiçbir zaman bizimle olmamıştı. Bu gidişle de olacağı yoktu. İnsanlar var olduklarından bu yana öldürmeyi sürdürüyorlardı. Toplu olarak ya da tek tek. Asla vazgeçmemişlerdi öldürme uğraşından. Mesleğe başladığım ilk yıllardan beri farkında olduğum bu gerçeğin artık ilginç bir yanı kalmamıştı. Fakat peşinde olduğumuz katillerin sanki İsa'nın sözleriyle alay eder gibi dördüncü kurbanlarını az önce geçtiğimiz avlunun hemen dışındaki sokağa bırakmış olmaları ilginçti. Yoksa Ali'nin söylediği gibi kurbanlarını Ayasofya'nın önüne bırakan katiller Hristiyanlığa ya da İsa peygambere mi gönderme yapmak istemişlerdi? Aklımdan bunlar geçerken Leyla Barkın'ın kaybolduğunu fark ettim. Merakla etrafıma bakındım. Hayır, ortalıkta görünmüyordu. Leyla Hanım diye seslendim. Leyla Hanım. Mermerlere, mozaiklere, tunç kapılara çarparak bana geri döndü sesim. Leyla kaybolmuştu. Belki ana mekana girmiştir diyerek önümde sıralanan kapılara döndüm. 9 kapıdan giriliyordu kilisenin ana mekanına. İsa peygamberin mozaiğinin altındaki orta kapıdan girdim içeri. Daha adımımı atar atmaz bal rengi bir ışık denizinin içinde buldum kendimi. Pencerelerden süzülen gün ışığı kutsal bir aydınlıkla yıkıyordu kilisenin ana mekanını. Sütunlar, freskler, mozaikler, çiniler, mihrap, ayetler, hatlar, minber, mahfil yani mermer, taş, ahşap, cam, altın, gümüş, bakır ve demirden yapılma ne varsa sanki canlı varlıklarmış gibi ruh kazanıyordu gözlerimin önünde. Aynı ışık sanki bu dünyaya ait olmayan bambaşka bir aleme ayak basmışım duygusu uyandırıyordu bende. O anda duydum kanat sesini. Devasa bir kartalın kanatlarını çırpmasıyla oluşabilecek güçlü bir rüzgar çarptı yüzüme. Başımı kaldırdım. Ne dev bir kartal ne de başka bir mahluk. Leyla Barkın'la karşılaştım. İkinci kattaydı. İmparatoriçenin taç giyme törenini seyrettiği locada. Gözlerini bana dikmiş, sağ eliyle üzerinde durduğum yeri gösteriyordu. Baktım, etrafı kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, gri renkte dairelerle çevrili bir çemberin içindeyim. Dünyanın merkezi. Hatırlıyordum, annem anlatmıştı. İmparatorların taç giydiği yerdi burası. İyi de, ne demek istiyordu Leyla Barkın? Bakışlarımı yeniden ona çevirince yüzünü sakladığını gördüm. Neden? Dikkatle ona bakarken kaldırdı başını. Kanım donacak gibi oldu. Güzide 5 yıl önce bir patlamada yitirdiğim karım, Leyla Barkın'ın ak giysilerin içinden bana bakıyordu. Güzide diye fısıldadı dudaklarım kendiliğinden. Güzide. Sesim devasa kubbenin boşluğunda yankılanırken karımın sağında küçük bir kız belirdi. Yine yekpare ak giysiler içinde. Evet, Aysun'du. Kızım Aysun diye seslendim bu kez. Çaresizce onlara kavuşmayı umut etmekten bile korkarak. Aysun, ikisi de bana bakıyordu ama hiçbir duygu belirtisi yoktu yüzlerinde. Ne sevinç, ne keder, ne özlem, ne de bir kınama. Sanki hiç tanımadıkları bir varlığa bakar gibi öyle uzak, öyle soğuk, öyle yabancı. Hayır, buna razı olamazdım. Onlara ulaşmalı, onlarla konuşmalı, onlara açıklamalıydım. Aceleyle etrafıma bakındım. Yukarı çıkan bir geçit arandım. İmparatorların o süslü koridorunun sonundaydı aradığım geçit. Hızla girdim o geçide. zemini irili ufaklı taşlarla döşeli, duvarları kırmızı tuğlalarla örülü rampayı tam 7 kez döndükten sonra üst kata ulaştım. İşte oradaydılar Güzide ve Aysun, karım ve kızım. Hiç heyecanlanmadılar beni görünce ama hızla uzaklaştılar. Koşmuyorlardı. Hayır, sanki ayakları yere değmiyormuş gibi, sanki mermer zeminin bir karış üzerinde uçuyorlarmış gibi kayarak hızla uzaklaşıyorlardı. Hayır, onları bırakamazdım. Telaşla seyirttim beşlerinden. 2 kapı belirdi ileride. Yekpare mermerden yapılmış 2 kutsal kapı kesti önlerini. Sevindim onlara ulaşacağım diye ama karımla kızım mermer duvarın önüne gelince sağdaki kapı usulca aralanıverdi. Ve onlar dönüp arkalarına bile bakmadan, merak bile etmeden usulca içeri süzüldüler. Ben de geçmek, ben de onlarla içeriye girmek istedim. Ama mermer kapı izin vermedi. Sertçe kapandı yüzüme. Yumruklarımla dövdüm, ellerimle ittim, omuzumla zorladım. Kımıldatamadım bile. Çaresizlik içinde etrafıma bakınırken öteki kapının aralandığını fark ettim. Hiç düşünmeden atıldım. Ama Leyla Barkın beliriverdi karşımda. Ne yapıyorsunuz? Onlarla konuşmam lazım diye heyecanla söylendim. Onlara anlatmam lazım. Mermer kapının iyice aralanmış kanatlarını gösterdi. Ama bu kapı cehenneme açılır. Oraya giremezsiniz. Girerim. Beni durdurmasına izin veremezdim. Onlarla konuşmam lazım. Gözlerinde büyüyen endişeye aldırmadan daldım yasak kapıdan içeri. Bir kızıllık çöktü üzerime. Siyah lekelerle gölgelenmiş, kan rengi bir kızıllığın içinde buldum kendimi. Bir alev dalgası çarptı yüzüme. Kirpiklerimin yandığını hissettim. Aldırmadım. Onları aramayı sürdürdüm. Ama o koyu gölgelerin oynaştığı kızıllıkta karımla kızımı fark etmem çok güçtü. Umutlarım neredeyse kırılıyordu ki yine o kanat sesi yankılandı kulaklarımda. Yine o başımı döndüren rüzgar. Sesin geldiği rüzgarın estiği yöne döndüm. Oradaydılar. Mermer trabzanların üzerinde. Giysileri tümüyle beyaz olmuştu. Lekesiz, saf. Hayır, beyaz olan giysileri değildi, tenleriydi. O anda fark ettim. Omuzlarının gerisindeki devasa kanatları. Usulca çırptılar. O sesi yine duydum. Bu kan kırmızısı mekana hoş bir serinlik kattılar. Ama biliyordum ki hem bu serinlik hem de onlar geçiciydiler. Biliyordum ki güzel bir rüya gibi geçip gideceklerdi belleğimin görünmez sınırlarından. Gitmeyin diye atıldım, beni bırakmayın. Dönüp baktılar. Artık duygusuz değildi bakışları. Derin bir özlem, müzmin bir keder, kabullenilmiş bir acı vardı gözlerinde. Ama aynı zamanda katı bir kararlılık. Belliydi, hüküm çok önceden verilmişti. Çare yoktu, gideceklerdi. Gideceklerini bile bile gitmeyin diye yineledim, yalvaran bir sesle. Beni bırakmayın. Aynı kanat sesleri böldü alacakaranlığı, aynı serinlik yaladı yüzümü. Benim gibi bir faninin sözlerinin ne önemi olabilirdi ki? Gidiyorlardı işte. Hayır, onları bırakamazdım. Ben de sıçradım taş tramzanların üzerine ama onlar boşlukta süzülmeye başlamışlardı bile. Kilisenin devasa boşluğu, ağzı kara, içi alev alev yanan bir volkan gibi açılıyordu ayaklarımın dibinde. Hiç düşünmeden kızıllığın içine bıraktım kendimi. Karımla kızım her kanat vuruşlarında biraz daha yükselip alacakaranlığın bittiği, aydınlığın belirdiği gümüşü çizgiden geçerek Ayasofya'nın devasa kubbesini bekleyen kutsal serafimlere katılırken ben cehennemin en alt katına doğru iniyordum. Kara volkanın kara gözündeki o ateşten kuyuya, cehennemin ateşi aklımla birlikte bedenimin her zerresini de ele geçirmek üzereyken o kanat seslerini bir kez daha duydum. Bir kez daha etkisiz kıldı o tatlı esinti dayanılmaz sıcaklığı. 2 güçlü elin 2 omzumdan yakaladığını hissettim. 2 el beni kaldırdı, kara volkanın kara gözlerindeki ateş kuyusundan çıkarmaya başladı. Mana aleminden madde alemine, o dünyadan bu dünyaya geçtik. Ayaklarım yere değince başım döndü, gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda yine o muhteşem tapınakta, yine aynı dairenin içinde buldum kendimi. Başımı kaldırıp kubbeyi koruyan 4 serafime baktım. karımla kızımı görürüm umuduyla. Ama melekler izin vermediler. Devasa kanatlar kapadı yüzlerini. İşte o anda duydum çocuğun ağlama sesini. Aynı anda ardı ardına aceleci kanat vuruşlarıyla bozuldu tapınağın sessizliği. İki devasa melek birkaç metre geriden havalanarak apsises uçtular. Demek karımla kızım değildi beni kurtaranlar. Onların uçtukları yöne bakarken gördüm ağlayan çocuğu. İsa peygamberdi bu. İsa'nın çocukluğu. Hazreti Meryem'in kucağında. Evet, daha önce de görmüştüm onu. Bu mozaiğin içinde, bu kilisede. Meryem mi dedim? Ama ben bu yüzü tanıyordum. Birkaç adım attım. Hayır, Meryem ana değildi. İsa'nın annesi değildi. Bizim Handan'dı o. Balat'ta birlikte büyüdüğümüz komşum, okul arkadaşım, ilk aşkım. 3 yıl önce oğlu Umut'la birlikte ölen. Umut. Bakışlarım İsa sandığım çocuğa kaydı. Tam Umut'un öldüğü yaştaydı. Hayır, sadece yaşı değil, yüzü de benziyordu ona. Benzemek ne kelime? Umut'un kendisiydi bu çocuk. Evet, İsa değildi o. Handan'ın bebeğiydi. Yekta'nın tek oğlu. İkisinin Umut'u. Ben onlara bakarken az önce beni cehennemden çıkaran meleklerden biri sağlarına, öteki sollarına kondu. Bu melekleri de biliyordum. Sağdaki Cebrail'di, soldaki Mikail. Handan ve Umut'la ne ilgileri olabilir ki diye şaşkın şaşkın bakınırken Cebrail'in yüzüne takıldı gözlerim. Sendeledim. Hayır, bu kanatlı varlık baş melek değildi. Bildiğiniz Demir'di. Çocukluk arkadaşım Demir. Karşısındaki ise Yekta. Handan'la Umut'u korumaya gelmişlerdi demek. İyi ama neden? Kime karşı? Hem neden ben yanlarında değildim? Üstelik Güzide ile Aysun da buradayken. Devasa mabedin ortasında terk edilmiş bir çocuk gibi kendimi yapayalnız hissettim. Hiç bilmediği bir gezegene düşmüş, bir insan gibi çaresiz tek başına. Gözlerimi onlara diktim, ellerimi onlara uzattım. Beni de yanınıza alın diye. Fark etmediler bile hareketlerimi. Beni de yanınıza alın diye bağırmak istedim. Ama boğazım düğümlenmiş gibiydi. Sesim çıkmadı. Yeniden denedim. Yok, olmuyordu. Ama teslim olamazdım. Hayır, onlara sesimi duyurmalı, ilgilerini üzerime toplamalı, beni de yanlarına almalarını sağlamalıydım. Bütün gücümle ağzımı açıp kapamaya çalıştım. Başardım da. Ama sözcükler yerine cılız bir ah sesi döküldü dudaklarımdan. O cılız ah sesi meğer nelere kadirmiş. Yüzlerce kanat aynı anda çırpmaya başladı. Kanat sesleri o kadar güçlüydü ki sağır olmamak için kulaklarımı tıkamak zorunda kaldım. Ama bu da beni kurtarmayacaktı. Çünkü kanatlardan yayılan rüzgarla usulca havalandım. Adeta bir girdaba kapılmışım gibi gitgide artan bir hızla dönerek yükselmeye başladım. Kubbeyi koruyan serafimlere kadar hiç durmadan, hiç yavaşlamadan yükseldim. Gözlerim enfes bir yazıyla kubbenin içine nakşedilmiş Nur suresine takıldı. Altın yaldızlı hat yazısı gözlerimi olduğu kadar aklımı da aldı. Eğer o kanat sesini yeniden duymasaydım, boşlukta durduğuma aldırmadan o harfleri sonsuza kadar izleyebilirdim. Ama ardı ardına çarpan kanatlar yeniden 6 kanatlı serafimlere çevirdi bakışlarımı. Hala yüzleri kanatlarıyla kaplıydı. Acaba hangileriydi karımla kızım diye düşünürken birinin kanatları çözülüverdi ve Aysun'umun incecik yüzü çıkıverdi ortaya. O kadar yakından bakıyordu ki gözlerindeki sarı menevişleri bile seçebiliyordum. Baba diye fısıldadı. Babacım. Onun sözleri bütün sesleri susturdu mabette. Melekler kanatlarını usulca kapatıp kutsal köşelerine çekildiler ve rüzgar başladığı gibi dindi. Ve beni yükselten girdap uçan bir halı gibi aniden çekilince altımdan bir an boşlukta yüzer gibi öylece kaldım devasa kubbenin ortasında. Tutunacak bir dal gibi kızımın gözlerine baktım ama yine kapanmıştı kanatlar. Parlak tüylerden başka bir şey göremedim. Güzide'yi aradım. Yoktu. Sadece parlak tüyler. Melekler umudu kesmişti benden. Bu sanrı belirince zihnimde taş gibi düşmeye başladım aniden. O kadar hızlı düşüyordum ki etrafımdaki nesneleri göremiyordum bile. Sütunlar, freskler, mozaikler, çiniler, mihrap, ayetler, hatlar, minber, mahfil, yani bu tapınağı tapınak yapan ne varsa hepsi eriyip belirsiz renklere, şekilsiz nesnelere, tuhaf bir ışığa, bir tapınak hayaletine dönüşüyordu. Biliyordum artık beni kurtarmaya ne melekler gelecekti, ne karım, ne kızım, ne de arkadaşlarım. Biliyordum artık kimse yardım etmeyecekti bana. Biliyordum ölümle buluşacaktım, boşluğun mermerle buluştuğu yerde. En az düşüşüm kadar hızla geçiyordu bunlar aklımdan. Artık zemindeki gölgemi fark etmeye, artık mermerlerin damarlarını seçmeye, artık kendimi ölmeye hazırlamıştım ki birden uyandım. Ayasofya'nın mermer zemininin yerini yatak odamın yumurta akı rengindeki tavanı almıştı. Mucize sanmıştım, değildi. Ayasofya'nın büyülü mekanından kendi yatağıma düşmüştüm. Yoğun bir rüyadan sıradan bir sabaha geçmiştim. Kül rengi bir gün ışığı çekip almıştı beni rengarenk kabusumun içinden. Evet, her şeye rağmen güzel günlerdi. Yatağımda oturup penceremdeki kül rengi sabaha baktım. Ayasofya'yı düşündüm. Rüyamdaki mucizevi tapınağı değil, katillerin yanındaki sokağa dördüncü kurbanlarını bıraktığı müzeyi. Dört kurbanın dördünü birden düşündüm. Kurbanların avuçlarına bıraktıkları sikkeleri, sikkelerin ait olduğu dört hükümdarı, dört insanı öldürüp onları dört ayrı tarihi mekana bırakan katilleri düşündüm. Dört cinayetin ardından katiller hakkında kesin olarak öğrenebildiğimiz tek bilgiyi, beyaz renkli minibüsü. Katilleri düşündüm. Kesinlikle eğitimli insanlardı. Eğitimli ve örgütlü. Her hareketlerini, her davranışlarını önceden planlıyor, sonra da büyük bir beceriyle adım adım uyguluyorlardı. Katillerin sayılarını düşündüm. Belirsizdi. Davranışlarını, hareketlerini düşündüm. Zekiceydi. Kendimizi düşündüm sonra. Günlerdir oradan oraya koşuşturmamızı ve hala elimizde doğru dürüst bir ipucunun olmayışını. Yatağımda oturmuş işte bunları düşünürken çaldı kapının zili. Eyvah, Ali gelmiş olmalıydı. Sabah Adem Yezdan'a gidecektik. Saatin alarmını kurmuştum. Duymamışım demek ki. Rezil olduk kaygısıyla yataktan apar topar fırlayıp pencereyi açtım. Hava soğumuştu. Sert bir rüzgar çarptı yüzüme. Ürperdim, ayılır gibi oldum. Uzanıp aşağı baktım. Ali değildi. Kapının önünde iri cüssesiyle demir dikiliyordu. Pencerenin açıldığını duyunca başını kaldırmış bana bakıyordu. Nevzat, açsana oğlum kapıyı. Tamam tamam, geliyorum. Birkaç dakika sonra aşağıya inmiş, elinde bir poşetle kapımın önünde dikilen arkadaşımı içeri davet ediyordum. Yok, girmeyeceğim diye söylendi. Ne uykusu oğlum bu böyle? Cep telefonuna ulaşılamıyor, ev telefonuna cevap vermiyorsun, kalp krizi geçirdin sandım. Esnememi güçlükle bastırarak yanıtladım arkadaşımı. Hiç sorma Demir, 3 gecedir doğru dürüst uyuyamamıştım, bayılmış gitmişim dün gece. Kaygıyla baktı yüzüme. Bu kadar çok çalışma Nevzat, bak orta yaşı çoktan geçtin, artık dikkat etmen lazım. Bunu ben de biliyordum ama bir grup psikopat her gece birilerini keserken bu pek mümkün görünmüyordu. Neyse, beni boş ver de söyle bakalım, hangi dağda kurt öldü? Sen öyle kapımı pek çalmazdın benim. Yapay bir öfke belirdi yüzünde. Kapımızı çalmayan sensin, hep biz arıyoruz seni. Ulan daha az önce rüyamdaydınız diyemedim tabii. Daha geçen akşam sizdeydim. Biz çağırdığımız için. Haksızlık ediyorsun diye tatlı tatlı sitem ettim. Eğer Bahtiyar'a araba çarpmasaydı, onu getirmeseydim aklınıza gelecek miydim acaba? Zaten küçükken de ben arardım sizi. Yazıklar olsun, unuttun mu lan? Okula giderken önce seni alırdım, ardından Handan'la Yekta'yı. Öyle yapardı. Hepimizden erken kalkardı Demir. Çünkü Alzheimer hastası annesine göz kolak olmak için sabahın köründe uyanmak zorundaydı. Atiye teyzenin ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağı belli değildi. Kafasına eserse kapıyı açıp gider, bazen fenerde azizlere mum yakarken, bazen de Eyüp'te evliyalara dua ederken bulunurdu. Hepimizden daha kötü bir çocukluğu olmuştu Demir'in ama hiçbir zaman bunu belli etmemişti. Belki de yardımcı kadın gelir gelmez kendini evden dışarı atmasının nedeni biraz da o kötü ortamdan kurtulmak içindi. Şimdi kapımda dikilen bu devasa cüsseli, kendinden emin adamda acısını hep kendine saklayan ketum çocukluk arkadaşımı görmek benim için şaşırtıcı değildi. Ruhunun derinliklerinde nasıl bir travma vardır o kadarını bilemem ama başına gelenlere rağmen o yaşta bile dağılmamış, hiç şikayet etmemiş Demir'in bugün böyle güçlü ve kontrollü biri olacağını daha o günlerden tahmin edebiliyordum. Ayrıca böyle biri olmasından son derecede memnundum. Pazar günleri de ben alırdım seni evden diye takıldım çocukluk arkadaşıma. Bünyamin amca top oynamana izin vermezdi de ders çalışacağız bahanesiyle babandan kurtarmaz mıydım seni? Gözleri dalgınlaştı, yüzünde tatlı bir ifade belirdi. Doğru, öyle yapardın. Bir keresinde fena yakalanmıştık. Hatırlıyor musun? Pazartesi matematik sınavımız var. Ders çalışacağız yalanıyla babamı kandırmış, soluğu papazın bahçesinde almıştık. Fener'den çocuklarla top oynayacaktık. Fakat babam bu kez bir şeyden şüphelenmiş, bizi takip etmiş. Daha maç yeni başlamıştı ki ikimizi de kulaklarımızdan yakaladığı gibi sahanın dışına çıkarmıştı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 343.